Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında daha sizlerle beraberiz. Hepiniz öncelikle saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamız bize Esat Efendi Hazretlerinin, Esat Erbili Hazretlerinin hayatını ve menakıbını anlatıyor. Geçen haftaki programımızda Esat Efendi Hazretlerinin yetiştirdiği şahsiyetlerden, hulefasından bahsetmiştik bazı kaynaklara dayanarak. Bugün de hocam, eğer arzu ederseniz, bu yetiştirdiği şahsiyetlerden birkaç tanesinin hayatından kısa kısa bahsedebilir misiniz?
Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Ekta Efendi veya Hoca Ekta Efendi. Bu faziletiyle meşhur, yani hal ehli bizzat, yani tam bir Allah dostu. Ayasofya dersi amlarından ama Hafız Efendi'den icazetli ve kendisi de icazet vermiştir. Ali Ekta Efendi Farsçayı çok mükemmel bilirdi ve Esad Efendi'nin halifelerindendir. Çok aşık bir zattı ve arifti. 1907 senesinde vefat etmiştir. Yani vefat tarihi ta 1907. Eyüp'te 40 merdiven denen mahalde aile kabristanına defnolundu. Esad Efendi'nin icazetli hulefasından olmasına rağmen icazetini saklamıştır. İstanbul Müftülüğü'nde vazife görmüştür. Miras taksimiyle alakalı feraiz konusunda mütehassıs bir zattı. Ya. Bu zatın, Ali Ekta Efendi'nin bir takım eserleri var. Tabii bu bir doktora tezi olarak, master tezi olarak çalıştırılabilir. Bu eserlere ulaşma imkanımız evet, herhalde var değil mi? Öyle zannediyorum.
Evet hocam.
Ve çalışılmadı da.
Yani Hüseyin Vassaf Sefine Evliya'da bu eserlerinden de bahsediyor. Eserleri de. Evet. Yani çalışılmış bir şahsiyet değil, evet.
Diyor ki mesela Mirkatü't Ta'likat, Halebi Haşiyesi, Taşköprü Haşiyesi, Şurut-ı Salat Haşiyesi, Aruz Haşiyesi ve Tasavvurat-ı Seyyidine Talikat, bu eserler basılmıştır. Bir de Sure-i Rahman tefsiri var. Suretül Beled tefsiri var. Bir de Meclisül Hümeze şerhi ve henüz basılmayan eserleri vardır diyor. Yani Hüseyin Vassaf bunları anlatıyor. Çok ilginç, yani çok ilginç. Sami Efendi Hazretleri, o da doktora tezi olarak çalışılmadı ama ben Sami Efendi Hazretleri'nin hayatını Hacı Gedikli abimizle beraber Musa Efendi'mizden 1984 senesinde vefat ettikten sonra bir özel izin aldık ve Türkiye'nin pek çok şehrini dolaştık. Ali Vasukurt Bey vardı, Allah razı olsun. Yaşar Ersoy Bey şoförlüğümüzü yapardı. Abdülvaki abi, o da katılırdı böyle gezilerimize. Hacı abi, ben, elimizde teyp, işte Karaman'a gittik. Efendime söyleyeyim, Eskişehir'e gittik. Bursa'ya, Balıkesir'e, Akhisar'a, İzmir'e. Yani epeyce bir vilayet dolaştık. Sami Efendi Hazretleri ile ilgili bir hayli doküman topladık.
Evet.
Onlar şimdi kendi özel kütüphanemde bir hayli bir hacimli ve bekliyor. Tabii onların yayınlanması lazım.
İnşallah
şu anda yazıyorum.
Allah dostları serisinden.
Serisinden çıkardım. Şu anda yazıyorum. Şu ana 333 olmak üzere 999 tane Sami Efendi Hazretleri ile ilgili menakıbı yazacağım. Allah nasip ederse.
İnşallah.
Daha sonra eserin birinci ciltini, hayatını, eserlerini, çeşitli tasavvufi görüşlerini, onları da bu çalışmama ekleyeceğim. Bu da benim artık ölmeden önce bir profesörlük tezi olarak ortaya çıkmasını, hizmete de vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii dualarınızın bereketiyle.
İnşallah hocam. Hocam, belki Esad Efendi Hazretleri'nin yolunu en yaygın şekilde devam ettiren Sami Efendi Hazretleri.
Evet, Sami Efendi Hazretleri.
Burada da kısaca dinleyicilerimize Sami Efendi Hazretleri'nin hayatı hakkında yani bir kısa bilgi verebilir misiniz? Tabii. O yetiştirdiği şahsiyetlerden bahsederken.
Efendim 1892 senesinde Adana'da dünyaya geldi. İlk ve orta tahsilini Adana'da yaptı. Yüksek tahsilini İstanbul Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. İstanbul Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitirdi. Devrin meşhur Nakşi Tekkesi, Gümüşhanevi dergahında Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi'den ders aldı. Ve iki defa üst üste erbain çıkarttı ve riyazetler yaptı. Daha sonra Beşiktaş müftüsü Fuat Efendi'nin babası, Rüştü Efendi'nin yol göstermesiyle Kelami Dergahı Şeyhi ve Meclis-i Meşayih Reisi Erbilli Esat Erbilli'ye intisap etti. Kısa zamanda kesb-i kemalat eyleyip seyrük sülükünü manevi eğitimi tamamladıktan sonra halifet hilafetle irşada mezun oldu. Burada Sami Efendi Hazretlerinin dergaha gelişi sözlü kaynaklarda şöyle anlatılıyor. Dergahta pek fazla tanınmayan ve Esat Efendi'ye işaret buyurulan Esat Efendi'nin de kendilerine manen bildirilip çevresindekilerin bundan o zaman gafil olduğu fakat ehli tarafından bilinen bir zat daha yetişmiştir. Bu zat daha sonra birçok övgü ve metiyeye nazar olan, mazhar olan Sami Efendi'dir. Ahmet Cevdet Paşa'nın mecellesinin üniversitede ders kitabı olarak okutulduğu 1910-1915 yılları arasında hukuk fakültesinin üniversitede hukuk fakültesini bitirmiş, askerliği İstanbul'da levazın subayı olarak yaptıktan sonra zamanın mürşitlerinden Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi'ye intisap etmiştir. Babası Abdurrahmanoğlu Müşteba Efendi'dir. Adanalıdır. Sami Efendi ilmiye sınıfından olduğu için riyazata konulmuş ve Gümüşhanevi dergahında iki tane erbain çıkarmasına rağmen kalbinde herhangi bir hareket, kımıldama ve çalışma görülmemiştir. Sami Efendi'nin arkadaşlarından olan Hoca Rüştü, üstadı bir ziyaret edelim, herhalde görüşmediniz der ve beraber Kelami dergahına Esat Efendi Hazretlerini ziyarete giderler. Onu efendim sınıf arkadaşım Gümüşhanevi'nin Hazretlerinin evlatlarından Adanalı Sami Efendi diye tanıtır. Efendim der, bu gördüğünüz zat sınıf arkadaşımdır. Gümüşhanevi Hazretlerinin evlatlarından Adanalı Sami Efendi diye tanıtır. Esat Efendi Hazretleri Sami Efendi Hazretlerini hikmet dolu bakışlarıyla yukarıdan aşağı şöyle bir süzer. Ve şöyle söyler. Bizim sayılır. Hususi bir görüşme yapılır ve Esad Erbil Hazretleri o hususi görüşmede Sami Efendi Hazretlerine istihare verir. Sami Efendi Hazretleri istihareye yatar ve pek çok büyük keşifler vuku bulur. Bunun sonucunda Esad Erbil Hazretlerine intisap eder.
Yani bir yerde bir inkişaf olmuyor, bir açılma olmuyor. Öbür tarafta ise
oluyor
değil mi? Yani bir nasibi orada demek.
Yani 40 öyle. Gün aç susuz karanlıkta kalıyor. Allah Allah diyor. Kalbi çalışmıyor. Bir 40 gün daha giriyor. Yine geceli gündüzlü o karanlığın içerisinde halvet hücresinde zikir çekiyor, aç kalıyor, riyazet yapıyor. Orada Esad Erbil Hazretleri'ni görünce takır takır kalp çalışmaya başlıyor. Yani kader-i ilahide nasip nereye yazıldıysa
yerini bulmak gibi bir şey.
Yerini
yani,
bulmak gibi bir şey oluyor yani. Evet. Onda bunlar bir sır. Akıl sırrı ermiyor.
Evet.
Akıl sırrı ermiyor. Yani kimin nasibi nerede? Nasibiniz neyse o nasibinizin doğrultusunda olaylar cereyan eder. Ve nasibiniz manevi işaret nereye gösteriyorsa oraya da gitmek ve oraya yönelmek lazım. Başka kapılara gitmek olmaz. Yoksa açılma olmaz. Kemalatınız mümkün olmaz. Herkesin nasibi, yücelmesi, büyümesi belli bir kapıdandır. Herkesin nasibi, sofrada ayrı ayrı, maneviyatta da ayrı ayrı büyük zatların sofralarından istifade ediyor herkes. Aynı değil.
Evet hocam. Sami Efendi Hazretleri ile alakalı anlatılan, bu dergaha götüren zat şu an aklıma gelmedi. İşte diyor ki, ben diyor bu yolun bir başını söyleyeyim sana, bir de sonunu söyleyeyim diyor.
Evet.
Pek çok macera yaşatırlar bu yolda ama diyor işte başı hiçbir şeyden, hiçbir şeyi incitmemek, sonu ise hiçbir şeyden incinmemektir diyor.
Yani insanları incitmeyeceksin. Yani, birincisi başı en yani. Sonunda da kimseden de incinmeyeceksin. Hiç kimseden de kırılmayacaksın.
Kırılmamak herhalde tasavvuf yolunun en böyle zirvesi olmuş oluyor değil mi hocam? Öyle.
Öyle, o ağır bir ders tabii. Yani. Adam size ihanet ediyor.
Evet.
Sizi şikayet ediyor. Başınızı belaya sokuyor.
Evet.
Efendim yanlışlık da yapıyor. Bunları biliyorsunuz. İncinmiyorsunuz. Yine işte ona yardım ediyorsanız yardıma devam ediyorsunuz. Ona dostluğunuz varsa dostluğunuz devam ediyor. Yüzünüz yine gülmeye devam ediyor. Yani böyle olmak lazım. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh biliyorsunuz kızı Hazreti Ayşe'nin başından bir ifk hadisesi geçti.
Evet.
Ve Medine'de pek çok kimse dedikodu yaptı. Ve dedikodu yapanlar arasında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın her zaman yardım ettiği bir adam da vardı.
Evet.
Hazreti Ebubekir radıyallahu anh çok kızdı buna. Ve yardımı kesti. Ama daha sonra aldığı ikazla yine yardıma devam etti. Kötülük yapan insana iyilik yapmaya devam eden bir insan manen olgunlaşmıştır. Biz de bu ders olarak fakire kim ne kötülük yaptıysa iyilik yapmaya devam etmeye devam ediyoruz. Hiçbir zaman kötülük yapmamaya, kötülüğe kötülükle karşılık vermemeye çalışıyor. Sindirmeye, içimize atmaya, özümsemeye, hazmetmeye gayret ediyoruz. O hazım sizi olgunlaştırıyor. Ama çok zor. Kendinize sahipsiniz, başkasını incitmeyebilirsiniz. Ama başkasına sahip değilsiniz ki siz. Yani başkası ağzını tutmaz, dilini tutmaz,
evet.
Konuşur, savurur, eleştirir, bağırır, çağırır, hakaret eder, küfreder. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek. Derviş gönülsüz gerek. Sen derviş olamazsın, sen hakkı bulamazsın. Ya Mevlam, hu Mevlam.
Evet.
Bu iş böyle. Dayak yiyeceksin, susacaksın. Bir şey yok. İhanet edecek, boyun bükeceksin. Bağıracaklar, güleceksin. Küsecekler, küsmeyeceksin. Ayrılacaklar, terk etmeyeceksin. Hep onlarla beraber.
Bu Alvarlı Efe'nin de güzel bir şiir, evet. Şiiri var hocam. Bu incinmemekle alakalı. Şöyle diyor. Aşık der incidenden, incinme incitenden, kemalde noksan imiş, incinen incitenden diyor. Yani öyle hep sonu dendenle biten böyle bir kafiye redifli. Böyle güzel bir şiir. Tabii yani, evet. Yani tabii maneviyatta tekamül etmiş insanların tabii yapabileceği şey yani hiçbir şeyden incinmemek. Hocam bu Sami Efendi Hazretleri'nin hayatıyla alakalı işte başka söyleyeceğimiz var mı tabii bu?
Tabii hayatını inşallah yayınlayınca göreceksiniz. Yani hadden efzun derlerdi eskiden.
Evet.
Yani sayılamayacak kadar çok hatıra var. Büyük konuşmayayım da. Yani ben 999'la sınırlamak istiyorum.
İnşallah.
Çünkü hepsini yazmak mümkün değil. Çok muazzam hatıralar var. Yani ben ilk defa Mustafa Zihni Paşa Camisi'nde cuma namazından sonra görmüştüm. Pardon, cuma namazında gelirken ve cuma namazından ayrılırken görmüştüm. İlk gördüğümde sebebini bilmiyorum. Gözümden yaşlar geldi.
Allah.
Niye ağladım bilemiyorum. Yani gözümden yaş geldi. Niye ağlıyorum bilemedim. O zaman gençtim tabii. 25 yaşında falandım. Şimdi yaş 64, 38, 39 sene önce. Demek ki nasibimiz varmış ki tesir almışız. Yani gözümden yaş geldi ağladım.
Evet.
İntisabım da şöyle olmuştu. Sami Efendi Hazretlerine. Eskiden böyle bizim 1967'li, 68'li yıllarda rahmetli Bediüzzaman'ın eserlerini okurduk. Ankara'da 4 tane Risale-i Nurevi vardı. 4 tane, fazla yok. 1, 2, 3, 4. Yıldırım Beyazıt Meydanı'nda.
Evet.
Orada bir apartman var. Orada, Allah razı olsun, 67'li yıllar. Yani hemen hemen 50 sene yakın. Yani orada dersleri devam ederken bir gece rüyamda Bediüzzaman Hazretlerini gördüm. Bir yandan da Risale-i Nur derslerine gidip geliyoruz. Böyle Bediüzzaman Hazretleri böyle bir arabaya binmiş, at arabasının arkasında da ben oturuyorum. Böyle Ulucanlar semtindeyiz. Böyle Mevlevi Hane'nin yeni caminin orada, hapishanenin orada Mevlevi Hane vardı. Yıkıldı şimdi. Mezarlık duruyor da Mevlevi Hane kısmı yıkık.
Evet hocam.
Orada böyle at arabasında beni götürüyor Bediüzzaman Hazretleri. Derken bir çok güzel yemyeşil bahçeli bir eve geldik. Çok güzel bir ev. Elhamdülillah. Sabah böyle güneş yeni doğuyor. Serin bir hava. Bahar mevsimi. Çiçekler açmış. Merdivenlerden çıktı. Ben de çıktım. Ha demek ki Bediüzzaman merdivenlerden çıktığına göre gittiğimiz zat Bediüzzaman'dan manen büyük bir zat. Rüya ona delalet ediyor.
Evet.
Kucaklaştılar. Ben de kucaklaştım. Yani elini öptüm falan. Oturduk böyle sofranın üzerinde masa. O kadar çok çeşit yiyecek var ki. Rengarenk. Her çeşit. Çeşit çeşit peynir. Çeşit çeşit üzüm, meyve, efendim söyleyeyim zeytin, domates, işte yumurta falan. Şu börek, çörek, tatlı, matlı, bal, börek, çörek. Hepsi var. Dolu böyle. Güzelce hep beraber yedik ama Bediüzzaman Hazretleri de o zat da çok zayıf rüyada. Bediüzzaman Hazretleri de üzerinde Arap cellabiyesi var. O zatın da üzerinde Arap cellabiyesi var. Yemek yedikten sonra dua yaptılar. Tokalaştılar. Ayrıldılar. Ben de ayrıldım. Bediüzzaman'ın arkasından merdivenden inmeye başladım. Bediüzzaman döndü bana dedi ki niye geliyorsun evladım dedi. Yemek yedik miyor muyuz efendim dedim. Yok sen burada kalacaksın dedi. Hemen yukarı çıktı. O zatın elini öptü. Oğlum bu zat Sami Efendi Hazretleri'dir. Ona döndü dedi ki Sami Efendi bu bizim yavrumuzdur. Size emanet ediyoruz. Bundan sonra sizindir. Bunu kullanın dedi.
Bunu istihare de görüyorsunuz değil mi? İstihare.
Böyle istihare. Ve sabah kahvaltısı. Pek çok da yemek var. Sonra anladım onlar ilim. O yediğimiz yemek hep ilimmiş. Sonradan anladım. Herhalde. Güneş yeni doğuyor. Nereye? Bizim kalbimize. Zayıf, naif. Aynı rüyada gördüğüm gibi çıktı geldi. Benim ders almam bu şekilde oldu. Bediüzzaman beni götürdü, teslim etti. Bu kapıda Samini olmaya çalışıyoruz. Sekizinci olmaya çalışıyoruz. Kapının önünde bu kapının işte hizmetkarıyız. Ölene kadar böyle devam edeceğiz inşallah. Allah nasip ederse.
Allah razı olsun hocam.
Yani yolu seviyoruz ama biz güzel değiliz. Allah eksiğimizi, noksanımızı tamamlasın.
Estağfurullah hocam. Estağfurullah.
Allah muvaffak eylesin. Söyleyecek çok söz var yani maneviyatla ilgili ama işte söyleyemiyoruz. Aklımıza gelmiyor. En iyisi teslim olmak ve susmak.
Teslimiyetli.
Makam-ı Samt'e demir çaktık. Sessizlik ve susmakta kaldık. Efendim burada ben şeyi anlatacaktım esas. Tekkelerin o kapatılması olayı var ya, bir müddet daha dergahta kaldıktan sonra tekkelerin kapatılmasından sonra Adana'ya döndü Sami Efendi Hazretleri. Adana Camii Kebir'de vaaz ve sohbetlerle irşat hizmetlerini yürüttü. O Camii Kebir'i biz gördük Hacı Gedikli abiyle. Orada Sami Efendi Hazretleri'nin böyle şeye girdiği, efendime söyleyeyim, hücreye girdiği bir oda var.
Çilehane. Çilehane.
Caminin arka tarafında ama dedeler yapmış. Dedelerin mezarları da caminin altında. Ramazan oğullarından.
Evet.
O Oğuzların Üçok aşiretinden. Orada 40 gün hep riyazi çıkarmış Sami Efendi Hazretleri. Hep yani erbain çıkarmış, çile çıkarmış. Burada erbaine giriyor, 40 günlük çileye giriyor. Hemen yan başındaki hücre, hamam, banyo. Meğer orada siz oturup da Allahü Teala'yı tefekkür ederken aklınıza dünya gelirse cenabet sayılıyormuş o. Mesela orada düşünürken evinizdeki kaşık aklınıza geldi. Kaşık dünya.
Evet.
Bunun akla gelmesi anlamsal olarak, mana olarak in sense of meaning, anlam bazında olmak üzere manevi cenabet sayılırmış. Öyle Allah'la bütünleşecekmişiz ki dünya diye hiçbir şey aklımıza gelmeyecek. Sami Finansları öyle sert riyazetler, sert erbainler, sert çileler çıkarmış orada. Orayı gördük. Böyle konik bir tepesi var falan. Çok güzel gerçekten. Orada Sami Finansları yıllarca hizmet etmiş. Yıllarca orada Doktor Necmettin abiler falan orada hep devam etmişler. Orada ders yapılmış, sohbetler edilmiş, zikirler çekilmiş. Yani Sami Efendimiz Hazretleri dedelerinden kalma o camide, Ulu Cami'de ki Ulu Cami dediğimiz cami-i kebir, cuma namazının kılındığı cami.
Evet.
En büyük cami. O şekilde Sami Efendi Hazretleri orada görev yapmış camide. Bir yandan da evinin geçimini sağlamak üzere kereste ticarethanesinde muhasebe tutmuş ve babalarından, dedelerinden kalan mirası kabul etmemiştir. Çünkü vakıf malıdır. Haram olur, haksızlık olur, bilmem ne olur. Hassas ve çok ince bir düşünceyle Sami Efendi Hazretleri vakıf olarak intikal eden dedelerinden gelen o mal varlığını reddetmiş. Yani kabul etmemiş. Basit bir muhasebe defteri tutmuş. Ondan gelen 3 kuruşla işte evlenmiş. Ailesinin ve kendisinin geçimlerini sağlamış.
Evet hocam, bu Sami Efendi Hazretleri'nin tabii anlatılacak çok menakıbı var. Yalnız süremiz de kısıtlı.
Az bir şey var. Evet, onun hayatını bitireyim. 1949'da ilk defa hacca gitti. Hac yasaktı. 49'da mı 48'de mi açıldı? Yanılmıyorsam açıldı sene gitti hacca. Evet. 51'de İstanbul'a geldi. 2 yıl İstanbul'da kaldıktan sonra hacca gitti. Bir ara Saraç Mehmet Efendi ile, Konyalı Saraç Mehmet Efendi ile Şam'a yerleşti. 9 ay sonra tekrar İstanbul'a gelerek Beyazıt Laleli'ye, oradan da Erenköy'e yerleşti. Özellikle Şam'da kaldığı yıllarda Şevket Hocamızın çok hatıraları var. Allah razı olsun, o anlattı. Nazım-ı Kıbrıs'ı Hazretleri ile Lefke'de görüştüğümüzde Sami Efendi Hazretleri ile İsmail Hakkı Bursevi'nin o Ruhul Beyan tefsirini sabah namazından öğle namazına kadar her gün 5 saat, 6 saat beraber okuduk demişti bana. Yani rahmetli Nazım-ı Kıbrıs'ı Hazretleri.
Hatta nikahını filan...
Benim nikahımı da Sami Efendi Hazretleri kıydı dedi. Yani o mübarek Nazım-ı Kıbrıs'ı Hazretleri öyle demişti.
Evet.
Nikahını Sami Efendi Hazretleri kıymış. 3 defa tekrarladı böyle gülerek. Yani çok seviyorum Sami Efendi Hazretleri'ni, öyle bir zat. Allah rahmet eylesin. O da ahirete intikal etti. Kıbrıs'ın bir ışığıydı. Kıbrıs'a bir ışıktı o.
Evet.
Erenköy'de İstanbul'a geldi. Önce Bayezid'e yerleşti. Sonra Laleli'ye. Ondan sonra şeyhinin bulunduğu Erenköy'e yerleşti. Erenköy, Mustafa Zihni Paşa Camisi'nde vaazları ve sohbetleriyle irşat hizmetini yürüttü. Bir taraftan da geçimini temin etmek üzere Alemdar abinin Tahtakale'deki ticarethanesinin muhasebesini tuttu. Sohbet ve hizmetlerinin meyvesi olarak kısa zamanda bağlıları, dervişleri arttı. 1979'da Medine'ye hicret etti. Ve 12 Şubat 1984 tarihinde de Medine'de çok sevdiği Rabbisine kavuştu. Cennet-i Bakia kabristanına defnolundu. Esat Efendi'nin tarikatını en yaygın şekilde Sami Efendi Hazretleri yaymıştır. Rahmetullahi aleyh. Eserleri Hazreti Bekir Sıddık, Hazreti Ömer Faruk, Hazreti Osman Zinnureyn, Hazreti Ali Murtaza, Ashab-ı Kiram, Halid bin Velid, Bedir Gazvesi, Uhud Gazvesi, Tebük Seferi, Fatiha Suresi, Bakara Suresi tefsiri, Fatiha Suresi tefsiri, Yusuf ve Hud Sureleri tefsiri, Yusuf Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam ve 4 tane musahabe, sohbet kitabı yayınlanmıştır. Teşekkür ederim.
Evet hocam, bu Sami Efendi Hazretleri ile alakalı tabii anlatacağını zannediyorum, çok şey var. Bu Esad Efendi Hazretleri özellikle mektubatında ve Risale-i Esadiye isimli eserinde bu zikirden çok fazla bahsediyor. Zikrin muhabbetle alakalı olan yönünden bahsediyor. Ve kendi zikir halkasından da bazı örneklerden bahsediliyor bu Karvet'in eserinde. Hocam sizin de yazmış olduğunuz eserde bu, bu saksıdaki sardunyalar ve kainatın zikre iştirak etmesiyle alakalı daha önceki programda da kısmen bahsettik.
Evet.
Onunla alakalı söyleyeceğiniz başka bir hatıra, menakıp var mı acaba?
Efendim bu Esad Erbil Hazretleri mahlukatı severdi. Onun bahçesinde bir kümesi var mesela. Kümese gider, tavuklara, horozlara öyle uzun uzun bakardı. Bir 20-30 tane kadar tekkenin bahçesinde böyle. Onlardan taze yumurta misafirlere ikram edilir. Onlara bizzat kendisi yem verir. Sanki onlarla konuşurmuş. Yani onlarla kozmik dille konuşurmuş. Ve tekkenin her tarafında güzel sardunyalar, begonyalar, artık İstanbul'da topkadifeler. Bunlar çiçek olarak saksılar halinde dergahın her tarafında yaygın olarak dikilir, bakılır, sulanır. Ve onları çiçekleri çok seyredermiş. Çiçeklere bakmak. Allah'ı hatırlatıyor. O güzel şekil. Allah'ın cemal isimlerinin tecellisi. Esed Efendi Hazretleri tekkede otururken diyor Karl Vett, bir ara benim yanımdaki saksıdaki sardunyalara baktı, baktı ve gözü daldı. Öyle daldı diyor. Bir süre sonra ayağa kalktı ve çok renkli, güzel kokulu bu çiçekleri hayranlıkla ayakta da seyretti. Ondan sonra yanındaki İstanbul Üniversitesi'ndeki profesöre dedi ki, bakın dedi, bu çiçeklerde hayata ait gerçeklerin hikmetini buluyorum. Hayatın hakikati bu çiçeklerde var dedi. İnsan bırakın başka bir şeyi, sadece tabiatı seyretse, basılmış bir kitapta ölü mürekkeple yazılmış olan bilgilerden çok daha fazlasını öğrenebilir. Yani kainat kitabındaki yazılanlar çok fazla. O çok fazla olduğuna göre kainat kitabını daha çok okuyun diye onu tavsiye ediyor. Her şeyden önce Allah'ın Celle Celaluhu gözler önüne serdiği tabiat kitabını okumayı, yani anlamayı öğrenmemiz icap ediyor. Çünkü senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehul hak. Allah ayetlerini önce ufukta, horizontal, yatay dünyada gösterir. Ondan sonra enfüsi, dikey, vertical dünyada ayetlerini gösterir. Yatay ve dikey ayetleri gördükten sonra hakikat sizin önünüzde tecelli eder. Hakikat size ayan olur ve zuhur edip gözükür. Bir insanın varoluşunun hakikatini tabiat kitabından öğrenmesi tıpkı güneşin doğuşuna benzer. Bu yüzden kendini bilen Allah'ı bilir denmiştir. Aynı şekilde Allah'ı bilen insanlar da kendilerini bilir diyor Esed Erbil Hazretleri. Yani men arefe nefsuhu fekad arefe rabbuhu, men arefe rabbuhu fekad arefe nefsuhu.
Çift yönlü yani.
Çift yönlü.
Çift yönlü yani iki tarafta.
Onun için arifi billah olanlar nefislerini mutlak mutlak bilirler. Ya.
Evet hocam. Hocam başka bir hatırasında bu duanın kabul olunmasıyla alakalı. Duaya çok ehemmiyet veriyor Esad Efendi Hazretleri. Biri bir gün geliyor işte, benim duam neden kabul olmuyor diyor. Onunla alakalı bazı ifadeleri var Esad Efendi Hazretleri'nin.
Evet.
Ondan bahsedebilir misiniz?
Ya bir gün Esad Erbil Hazretleri'ne eski İttihat Terakkili birisi geliyor. Diyor ki Esad Erbil Hazretleri'ne, Allah dua ediniz kabul edeyim diyor. Üd'ûni estecib lekum buyuruyor. Halbuki duayı yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. Allah hiçbir şey vermiyor. Duamızı kabul etmiyor. Acaba ayet yanlış mı? Pir Efendimiz gülerek bu soruyu dinledikten sonra...
Bu herkesin aklına gelebilir değil mi hocam? Yani dua yapıyoruz, yani duamız kabul olmuyor şeklinde böyle.
Evet, gelebilir. Pir Efendimiz tebessüm ediyor ve soruya şu cevabı veriyor. Duanın kabulü için bir takım şartlar var. Şartlar yerine gelmeyince şarta bağlı hüküm de gerçekleşmez. Duanın kabul olmayışında bazı gizli hikmetler, bazı incelikler vardır. Bazen duanın beklenen ve istenen şekilde kabul edilmeyişinde kul için büyük hayırlar olabilir. Mesela sıtma hastasının canı bal çekse hemen verilmez. Çünkü bal sıtmalı bir hasta için zehir mesabesindedir. Aslında iyi bir şey bal. Ama o sırada yersen sana zarar verecek. Onun için illa kabul edilecek, benim faydama olacak. Belki senin faydana değil. Onun için Allah kabul etmiyor. Bunu bilemeyiz. Onun için
hayırlısını
duaya
istemek.
Devam etmek. Yani
hayırlısını istemek lazım.
Dua o muhul ibade. Dua etmek ibadetin özüdür diyor.
Evet hocam. Yani dua, yani insan talep ediyor, istiyor ama bazı istediği şeyler kendisi için de hayırlı olmayabilir. Bu nedenle hakkımızda hayırlısı neyse Allah-u Teala onu nasip etsin şeklinde belki dua etmek gerekiyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Hocam Esat Efendi Hazretleri'nin başka bu programda bahsedeceğiniz, anlatacağınız bir menkıbesi var mı acaba?
Var. Çok güzel bir menkıbesi var. Kıymetli dostumuz Muhammed Eşmeli, Mehmet Ali, Muhammed Ali Eşmeli kardeşimizin yüz hakkında gördüm. Kitabımı onu da aldım. Ben görmemiştim böyle bir hatıra. Allah Muhammed Ali Eşmeli kardeşimizden razı olsun. Kendisini çok severim. O yük yüz akından almış olduğumuz bu menkıbede de şöyle anlatılıyor. Yüz akı sayı 100, sayfa 65-66'dan almış kitabıma alıntı olarak koymuşum. 1925 sonrası Esat Efendi Hazretleri Kudüs'e surru Erenköy'deki Beyaz Köşk'e yerleşmişti. O sırada şehrin varlıklı esnaflarından birisi Esad Erbil Hazretleri'nin namını duymuş. Gideyim de bir ziyaret edeyim, nasıl bir zat. Ve sormuş, soruşturmuş, Erenköy'deki köşkün yerini öğrenmişti. Fakat ziyaret için köşke varınca, bu nasıl şeyh böyle? Ne kadar şaşalı bir köşkü var. Şeyh dediğin, şöyle basit, mütevazi, fakirane, sade bir hayat olması lazım. Niye bu böyle? İzin alıp Esad Efendi Hazretleri'nin huzuruna çıktı. İçeri girdi ki, o ne? İyice şaşırdı. Çünkü zemin, yer, nadide halılarla, odalar değerli mobilyalarla, her taraf donatılmış. Eşya birinci sınıf, lüks.
Her şey birinci sınıf ya.
İyice kafası karışmış. Esat Efendi Hazretleri'nin sırtında da pek az bulunan türden bir samur kürkü varmış. Zenginlerin giydiği kürkten. Zengin ziyaretçi, bu ne konfor böyle? Sırtında da samur kürk diye mırıldanmaktan kendini alamamıştı. Esat Efendi Kudüs-i Sürru Hazretleri'nin elini yavaşça öptükten sonra kendisine gösterilen yere diz çöktü oturdu. Pir Efendimiz Kudüs-i Sürru, hoş geldiniz efendi dedi. Ona tebessüm etti. Daha başka bir şey konuşmaya fırsat kalmadan odanın kapısı açıldı. İçeri derviş kılıklı fakir bir adam girdi. Selamünaleyküm efendim dedi. Ondan sonra Esad Erbil Hazretleri'ne o fakir dedi ki, efendim sultanım dedi, sonbahar mevsimi geldi, havalar soğumaya başladı. Eski bir pardösü veya eski bir partlu gibi böyle giyecek bir şeyiniz varsa istemeye geldim dedi. Var mı bir şeyler, giyecek istiyorum dedi.
Evet.
Sırtıma. Esad Erbil Hazretleri ayağa kalktı. O sırtındaki pahalı kürkü çıkardı ve al evladım diyerek dervişe uzattı, verdi. Derviş o pahalı kürkü alınca o ne kadar sevindi. Oturdu biraz. Daha sonra sohbeti bitirince bana izin verirseniz ben gideyim efendim dedi ve ayrıldı gitti. O gün Esad Efendimiz'i Kudüs-i Sürru Hazretleri'ni ziyarete gelen zengin bir ihvanı yolda elinde samur bir kürkle giden o dervişle karşılaştı. O kürkü çok beğendi. Ve bunu şeyhime hediye olarak götüreyim. Esad Erbil Hazretleri bütün güzelliklere layıktır diye gönlünden geçirdi. O fakir dervişle selamlaştıktan sonra sordu. Kardeş, bu kürkü bana satar mısınız? Satarım. Ne istersin? 100 lira. Al sana 300 lira. O zengin ihvan bu suretle kürkü satın almış ve yola devam etmiş. Fakir derviş de sevinerek evini yolunu tutmuştu. Derken kürkün yeni sahibi köşe geldi ve elindeki samur kürkle Esad Efendi'nin huzuruna vardı. Selam verdi. Efendime layık değil ama küçük bir hediye getirdim. Lütfen kabul buyurunuz efendim dedi. Daha önce ziyarete gelen varlıklı esnaf hala oradaydı. Esad Efendi Hazretleri ört evladım ört diyerek sırtını işaret etti. Kürk sırtına konulduktan sonra huzurunda hayretle bu durumu seyreden esnafa döndü ve evladım bizim işimiz böyle. Bak görüyorsun kürkü biri götürdü öbürü getirdi diyor. Biz arada sadece vasıtayız. Burada gördüğün her şey mobilyalar, halılar vesaire hepsi emanettir. Her an gidebilir, her an gelebilir. Yani hiçbir değeri yok benim için. Sizi meşgul ettiği kadar bu eşyalar bizi meşgul etmez. Rabbimizle aramıza girmez. İnni ahbebtül hayra diyor ya.
Evet.
Hazreti Süleyman Aleyhisselam malı severim diyor. Hatta tevarat bil hicab diyor ya. Allah'ı sevmeye engel değil. Atları seviyor İbrahim Aleyhisselam değil mi? Atlara baktığı yere cihat diyoruz. Mekke'de cihat semti. Atlar manasına geliyor.
Evet.
Ama atları seviyor ama o atlar Allah'la kendisinin arasına asla girmiyor.
Yani dünya hayatı insan Allah'la kendi arasına girerse değil mi? O zaman,
tabii Allah'a muhabbet
ediyoruz. O zaman çok önemli. Sıkıntı oluyor ya.
O zengin esnaf dedi ki efendim uygun görürseniz sizden manevi ders almak istiyorum diye ihlaslı bir irade göstererek Esad Efendi Hazretlerine intisap etti. Vesselam. Veren alan, alan veren olur bu meydanda. Veren alan olur, alan veren olur bu meydanda. Akıl şaşkın kalır, lal olur, kalır bu çevganda. Bismillahirrahmanirrahim. Pir Efendimiz çok büyük bir insan. Şair, ince ses işliyor, edebiyatçı. Ne kadar övsek hakkıyla övmeyiz. Allah ahirette şefaatlerine nail eylesin. Çekmediği çile kalmadı. Ve en sonunda Rabbine ulaştı. Ve şehadet mertebesiyle o şimdi bizim hüsnü zannımızca cennette Allah ile baş başa innel muttakine fi cennetin ve nehar fi mak'adi sıdkın inde meliken muktedir. Yani güçlü bir kralın yanında o şimdi. O muttakiler cennetlerde, nehirlerde ve çok güçlü bir kralın yanında. Allah ahirette bizleri buluştursun. Bu programlarımız da İnşallah ona vesile olsun. Acizane, fakirane. Biz de yaşımız 64 oldu, ihtiyarladık. Böyle İstanbul'a kadar gelip Allah programları yapmak. Bizim için zevk oluyor. Yaş bir engel değil. Artık ben de ölümünü bekleyen bir ihtiyar oldum. Bir zaman gelecek.
Allah hayırlı ömürler versin hocam inşallah. Sizlere
sağ olun.
İnşallah.
Teşekkür ederim.
Buradan.
Sağ olun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Uzun yıllar Allah herkes istifade etmeyi nasip eylesin. Evet. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamızla Bir Gariplerin Kitabı programında sonuna geldik. İnşallah Allah-u Teala en güzel şekilde istifade etmeyi nasip eylesin. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olunuz.